Ayrım 6. Savaşmadan Yenilmek. Mustafa Yıldırım. Sayfa 59. 12'lerin davaları yeniden görülmelidir. Her yıl döneminde 12 Eylülcüler yargılansın diye yürünüyor, yazılıyor. Bu dilek eksiktir. 12 Eylül askeri darbesinden sonra birçok yargılama yapıldı. Şimdi biri kalkıp şu aşağıdaki gerekçelerle bu yargılamaların geçersiz ve haksız olduğunu ileri sürse ve 12 Eylül darbecileri ve mağdurlar yeniden yargılanmalıdır deyip sıralasa. 12 Eylül öncesi kanlı kargaşa döneminde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da yerleşik CIA istasyon elemanlarının ve onlarla bilgi alışverişinde bulunan TC uyrukluların ifadeleri alınmalıdır. 12 Eylül darbesi öncesinde CIA İstanbul istasyon şefi Paul Bernard Hansen de yargılanmalıdır. Şimdilerde sivil toplumcu, yerli derneklerle ve Doğu Türkistancılarla işbirliği yapan, Türkiye'nin federasyonlaşması için Türkçe kitaplar yayınlayan Hensen'in yanı sıra Türkiye'de kimlik ve demokrasi ve nurculuk araştırmaları yapan eski istasyon şefi Graham Edmund Fuller de yargılanmalıdır. Sonraları bu kişilerle ilişki kuran sivil toplumcular da sorgulanmalıdır. Dipnot. Ayrıntılar için bakınız Sivil Örümceğin Ağında genişletilmiş 14. baskı. 12 Eylül öncesinde yurttaşlarımızı komünist, milliyetçi ve Alevi-Sünni çatışması yaratarak Maraş'ta, Çorum'da, Amasya'da, Sivas'ta kan döktürenler de yargılanmalıdır. Maraş ve Çorum katliamlarından hemen önce Maraş-Sivas-Amasya-Çorum gezisi boyunca siyasal parti yöneticileriyle özel görüşmeler yapan CIA elemanı Alexander Peck, bu ad takma olabilir, davaların olmazsa olmaz tanığı olmalıdır. Amerikalıları yalnız bırakmak olmaz. Özellikle 1975-1980 arasında görev yapan, yabancı elçiliklerde görev yapmış olan askeri ataşelerin, ticaret ataşelerinin ve elemanlarının ifade ve görüşlerine başvurulmalıdır. Hem sol hem de milliyetçi örgütlere Bulgaristan'dan silah ve cephane kaçırılmasına göz yuman Bulgar yöneticiler, bu silahları gümrüklerde yakalamayanlar, TC karayollarında gereken titizliği göstermeyen güvenlikçilerin ve o dönemde İçişleri Bakanlığı yapanlar da yargılanmalıdır. Katliamlar sırasında bilerek ya da bilmeyerek görevini safsaklayanlar yargı önüne çıkarılmalıdır. Ülke ekonomisinin çökmesi için kriz yaratanlar davadan ayrı tutulmamalıdırlar. Özellikle 24 Ocak 1980 kararları sürecine katkıda bulunanların yabancılarla ilişkileri gözden geçirilmelidir. CIA maşası olan Amerikan Hür Sendika Enstitüsü ile içli dışlı olan sendikacıların da ifadeleri alınmalıdır. Zamanın medyasında kanlı çatışmaların büyümesi için yanlış bilgilendirme ve eksik bilgiyle yönlendirme yapmış olan elemanların ifadeleri alınmalı ve dış ilişkileri sorgulanmalı, mal varlıklarının hesabı sorulmalıdır. Yabancı devletlerin çıkarları uğruna kendi yurttaşlarına kıyanları görmezden gelen başbakanlar, bakanlar, güvenlik kurumlarının yöneticileri suçluysa, onları azmettirenlerin suçlu olmaması olanaksız. Şimdi eğri oturup doğru soralım. Örümcek ağının parasına ve şöhret budalalığına kapılmış olanlar, Türkiye'de eski dosyaların açılmasını isterlerken bir an durup CIA, İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman, İspanyol istihbarat örgütlerinin resmi dosyalarının da açıklanmasını isterler mi? Bugün Maşa Kürt Devleti uğruna Orta Doğu'nun batılılarca işgaline yarım ağızla karşı çıkanlar, düşünce topluluğu denilen besleme derneklerden sebeplenen aydınlar, ABD ve İsrail ile işbirliğini demokrasi ve din hürriyeti şamatasıyla örterken, gerçeklerin tümünün açıklanmasını isteyecek vicdana sahip olabilirler mi? Ben bakan iken Kürtlere yardım ettim deyip Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için kampanya başlatmış olan Mikis Theodorakis'in değişmez yandaşları 12 Eylül'ü sorgulama hakkına sahip olabilir mi? Yabancı devletin bakanlarına Türkiye'yi şikayet eden eskinin siyasi mültecisi, yeninin demokrat liberal yazarları yargılama isterken içten olabilirler mi? Bu dediklerimiz yapılamadığına göre 12 Eylül sonrasının tüm davaları eksik soruşturma ve yargılama nedeniyle geçersizdir. Yargılama isteyeceksen adam gibi isteyeceksin. Yoksa şamataya gerek yok. 12 Eylül 2005 Tevhidçilerin bildirisi. 2000 yılında bir bakan arşive bakılmasını önermişti. Bakmış ve Med Zehra yayını Dava dergisinde yayınlanan bir bildiriyi bulmuştuk. O zamanlar Uğur Mumcu cinayeti davası yeni yeni başlamıştı. 25 Mayıs 2000'de yazdığımız yazıyı hukukumuzu müdafaa savındaki yayına göndermiştik. Ama yayınlanmamıştı. Faks ile giderken yolda eriyip gitmiş olabilir. Cinayet davası sonuçlandı. Sanıkların bazıları baştan, bazıları ortadan, bazıları da aftan salıverildi. Bize göre dava bitmemiştir. Başta Abdullah Öcalan ve 12 Eylül davaları gibi bu davada gün olup yeniden görülecektir. İçeride yakalanan 3-5 kişiyle birlikte yabancı uyruklular da mahkemeye çekilecek. Şimdilik bildiriden bölümler okuyalım ve derin miymiş yoksa sığ mıymış düşündükçe düşünelim. Genelde dünya, özellikle Türkiye coğrafyasında oluşum safhasında bulunan tevhidi, yani birleşiği, söylem, müstekbirler tarafından hazmedilememekte ve çeşitli sindirme politikaları izlenerek İslam'ın sesi olan bu söylem nötralize edilmek, boğulmak veya Müslümanlara gözdağı verilmek istenmektedir. Bu satırlar yeni değil. 1990 yılında Adapazarı ve çevresinde yapılan bir polis operasyonu ve gözaltına almalarla ilgili olarak yayınlanmış bir bildiriden alındı. Malatya, İstanbul, Sakarya'da 7-12 Haziran 1990'da güvenlik güçlerinin adam öldürme, soygun gerekçesiyle gerçekleştirdiği operasyona duyulan tepki şöyle açıklanıyor. Türkiye'de başörtüsü yasağı ile başlayan olaylar bugün değişik mecralarda seyretmektedir. Özellikle son demlerde Siyonist basının da teşvikiyle hedef haline getirilen Müslümanlar düzenin çeşitli oyunları ile karşı karşıya gelmektedir. Bir yandan adam öldürme gibi ciddi bir eylem, beri taraftan bayrak yakma gibi komik bir eylem suçlaması, doğrusu bayrak yakma veya büst kırma olayı hakkında aklımıza gelen ihtimaller şunlardır. 1. Düzen kendi elemanlarına yaptırdığı bu tür eylemlerle Müslümanları tutuklayıp gözdağı vermek istemektedir. 2. Düzen kendi elemanlarına yaptırdığı bu tür eylemlerle Müslümanlara komplo hazırlamaktadır. 3. Macera peşindeki bir aptal bu işi yapmaktadır. 4. Düzen kendi elemanlarına yaptırdığı bu tür eylemlerle Müslümanlara komplo hazırlamaktadır. Bildiride Sakarya'da Furkan Kitabevi'nin basılması kınandıktan sonra çok ilginç bir açıklamada bulunuluyor. Biz Müslümanlar çok iyi biliyoruz ki bu olay kasten yapılmıştır ve düzen öğrenci kardeşlerimiz açısından mükemmel bir zamanlama yapmış, final ve bütünleme sınavlarına girmelerine engel olmuştur. Nitekim Müslüman siyasi şube yetkilisi, cuma namazı kılmayanlara karşı mücadele vermenin İslam'a fayda sağlayacağına dair Sakarya ulemasından fetva aldığını, bu konuda müsterih olduğunu ve mücadelesinin sonuna dek devam edeceğini de belirtmiştir. Bildirinin altında tevhid-i söylemin taraflarının imzası bulunuyor. Akademi, birim, bu meydan, dava, davet, dünya ve İslam, dünya, girişim, imza, kardelen, mektup, objektif, pınar, şafak, med zehra, tevhid, vahdet, yeryüzü, yöneliş. 1990'da ulemadan fetva alarak iş yapan siyasi şube yetkilisine sahip olan Türkiye'de neler olmadı ki? Sayısız ölümler, cami avlularından kent merkezlerine yayılan hoşgörülü gösteriler, insan vurmalar, bombayla havaya uçurmalar, cinayetler, işkenceler, ev altı mezarları. 10 yıl önceki bildiriye imza atanlar arasında da işkence görenler, evlerin bodrumlarına gömülenler var mıdır? Örneğin Med Zehra Vakfı kurucuları. Bu bildiriden 3 yıl sonra Uğur Mumcu'nun C4 plastik bombayla öldürülmesinin ardından zamanın Cumhurbaşkanı uçakta kendisine konuyla ilgili soru yönelten gazetecilere "Siz de bu işi şey ettiniz canım" demişti. Bildiride adı geçen kuruluşlardan bazılarının kurucuları ve yöneticileri 10-16 yıl sonra yargılandılar. Uğur Mumcu suikastı davasında yargılananlar da Tevhid-i Selam örgütünü kurmak, cinayetler işlemekle suçlanıp mahkum oldular. Zamanın İçişleri Bakanı'nın belirttiği üzere gazete arşivlerine bakmak yeterlidir. Arşivlerde daha başka şeyler de olmalı. 6 Mart 2006 Soykırım toplantısı az bile. Hrant Dink Ermenileri Ermenistan'a gidip gelmeye özendirmek ve Ermeni milliyetçiliğini desteklemek için yazarken Ermeni'nin damarından boşalacak olan zehirli Türk kanı demişti. Bunu Bizans yani İstanbul'da yayınladığı Agos gazetesinde yazmıştı. Hrant Dink herhangi bir salonda "Ey Türkler kabul ediniz ki siz Ermenilerin soyuna kıydınız, damarlarınızda zehirli kan var" dese bilimsel bir konuşma yapmış olur mu? Olmaz diyorsanız özel bir üniversite salonunda konuşunca toplantı neden bilimsel oluyor? Yoksa eski başbakan yardımcısı Erdal İnönü toplantıya profesör namıyla izleyici olarak katılınca her söylenen bilimsel mi oluyor? Haydi diyelim ki İnönü ve Halil Berktay profesördürler ve onlar nerede oturuyorsa orası bilim yuvasıdır ve ağızlarından çıkan her neyse o da bilimseldir. İyi de yolda biri karşınıza çıkıp hiç yeri yokken "sen bilmem nesin, ulan sen kanlı katilsin, insanlık düşmanısın" diye başlasa "ağzına sağlık kardeşim, düşünce özgürlüğü var, istersen soyuma sopuma söv mü dersiniz?" Bunlar bize dokunuyorsa devletler arasında geleceği de bağlayacak çekişmeler varsa, yani bir hesap tutuluyorsa yapılan her şeyin bir karşılığı yok mudur? Varsa öyle ulu orta toplantılar yapılmasına izin verilir mi? Her yapılan iş karşılıklılık esasına göre kararlaştırılmaz mı? Bırakınız tek yanlı olmasını, şöyle enine boyuna konuşulacak bir bilimsel konferansa Ermeni devleti izin verir mi? Vermezse sizin yaptığınıza ne denir? Konferansçılardan Murat Berge, Helsinki Yurttaşlık Derneği cemiyetini kuralı yıllar oluyor. ABD hazinesinden beslenen kurumdan her yıl 37.500 dolar alıyorlar ve sivil toplumu güçlendiriyorlar. O, Cengiz Çandar, ABD'deki yuvalardan Woodrow Wilson Center'da bir yıl kursiyer bursiyer olmuştu. Onun katıldığı toplantıları ve oturduğu sofralardaki kişileri alt alta yazsak sayfalar yetmez. Bazı kişiler de dün öyle bugün böyle düşünüp söyleyebilirler. Bir zamanların ünlü adamı Burhan Asaf Belge birdenbire önceki söylediklerinin zıttını söylemeye, kim iktidardaysa ona yanaşmaya başlayınca Niyazi Berkes'e, bağışlayın gerçeği olduğu gibi yazmak bile utanç verici oluyor ama çare yok, "ben bir fikir orospusuyum, bir orospu kim para verirse onunla yatmaz mı? İşte ben de onlardan biriyim, yalnız parasını aldığım iştedir aradaki fark" demiş. Elbette herkes Burhan Belge gibi olamaz ya da bu özellikler genetik değil, olsa olsa özel durumdur denebilir. Ne var ki yıllardır senaryo değişmiyor. Türkiye'nin iyi insanları kendilerinden utandırılacak ve yabancının her dediği yapılacak. "Yat yere, geçir kafana çuvalı" diyecekler ve yatılacak. "Dön arkanı" denilecek ve dönülecek. "Her gün yemin et, sevr iyiydi" denilince yemin billah edilecek. "Bağır bilimsel bilimsel, federasyon iyidir, yaşasın AB ve ABD ile stratejik ortaklık" denilince 99 takla atılacak. Gerisini getirmeye gerek yok. Bilimsellik iyidir ama bu işler oluyor diye kızma hakkımız da yok. Amerikan örgütlerini, Alman vakıflarını, İngiliz oyuncularını, Yunan sever takla atıcılarını alkışlamışsanız ya da Irak'a Amerika ile birlikte "biz de girip petrolden pay alalım" demeyi milliyetçilik diye yutturmaya kalkmışsanız, ABD hükümetinize Kemal Derviş adlı kişiyi bakan tayin ettiğinde "vay canına kurtuluyoruz" deyip sus pus olmuşsanız, "Kemal Derviş bizim partiye geçerse oyumuz da ayaklarımız da tavana vurur" diyen yöneticilerinizi alkışlamışsanız, TBMM'de Amerikan örgütlerinin, NDI ve Arı Derneği üyelerinin desteğinde demokrasi komitesi kurulması karşısında sesinizi kesmişseniz, aydın insanlarımız birer birer vurulurken, Mavi Çarşı'da Madımak Oteli'nde cayır cayır yakılırlarken siz faiz hesabı yapmışsanız, vatanın temel sanayi kurumları birer birer peşkeş çekilirken ya da arsa niyetine özelleştirilirken, belediyelere imar planlama yetkisi verilip soyguna yol açılırken siz arkanızı dönmüşseniz, doğuda ağalar, beyler ve aşiret reisleri yurttaşlarınızı inim inim inletirken, kardeşlerinizi öldürürken, onları bir de meclise taşıyıp arkalarına siyasi güç yığmışlarsa, kardeşlerinizi öldürürken onlar devlet yıkıcısıydı, biz devleti koruyorduk demişseniz ve bizi bu işlere hangi yabancı itmişti demeden hala aynen yazıp duruyorsanız, bu olanlar az bile. Not: bazı okurlar fikir orospuluğu sözünün gerçekliğinden kuşkulanmışlar. Burhan Asaf belge için bakınız Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar, İletişim Yayınları 1997, sayfa 86-88. İletişim Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Murat Belge'dir. 27 Eylül 2005. Atilla İlhan Belgeseli ve Son Söyleşi. Belgin Sarmaşık'ı tanıyorsunuz. Yıllarca Atilla İlhan ile birlikte çalıştı. Şimdilerde Kanal Türk Televizyon yayınında haftada bir Hangi Kitap programını yapıyor. Bugünlerde yayınlanacak olan Atilla İlhan belgeselini hazırladı. Ustanın öte dünyaya göçe hazırlandığı 5 ay evvelinden belliydi. Çünkü Mayıs-Haziran 2005'te ard arda öte dünyaya göçmüş olan arkadaşlarını anan yazılar yazmıştı. Bunlardan sonuncusunda Asım Bezirci'ye öte dünyadaki işlerin nasıl gittiğini soruyordu. 2 ay sonra telefonla görüştük. Hayrola usta, bu dünyadan iyice sıkıldınız galiba.
Arkadaş, nereden çıkardın bunu?
Göçenleri anmak neyse de öte yandaki hatırlarını soruyordunuz.
Arkadaş, ne yalan söyleyeyim, bir sen anladın.
Biraz sabretseniz, hani Yugoslavya'daki öz yönetim işini yüz yüze görüşelim demiştiniz ya.
Doğru ya, görüşecektik, aradan 3 yıl geçti.
Hem pis işleriyle ilgili kitapların yayınını da görüşecektik.
Sorma arkadaş, şu yayıncının adını andıydı ama ben yazmıyorum. Bu tür kitaplar yayınlamaya niyeti yok. Her neyse, söyle bakalım, Örümcek nasıl gidiyor? Bizim yayıncıyı bir türlü ikna edememiştik yayınlaması için.
Usta sağlık olsun. Örümcek ağında neler olmuyor ki?
İstanbul'a gelince ara.
Zaman geçti aradan, gidemedim. Atilla İlhan Usta'nın öteki dünyaya göçünden az önce görüşmüştük Belgin'le. Ustanın televizyona çekim için gittiğini söyleyince iş mi yani demekten kendimi alamamıştım. Birkaç saat sonra Belgin arayıp Atilla Bey geldi, durumu iyi, görüşür müsünüz diye sordu. Görüştük.
Arkadaş nasılsın?
Ben iyiyim usta, siz de çok iyisiniz herhalde. Bakıyorum televizyonlardasınız.
Yok yok, yorulmadım. TV zaten yakında. Arkadaş, fikir orospusu yazını okudum. Nereden aklına geldi?
Bilgi Üniversitesi'nde Ermeni soykırım konferansı yapıyorlar ya, Helsinki Yurttaşlar Cemiyeti kurucusu Murat Belge de katılıyormuş.
Ne ilgisi var?
Usta, olmaz olur mu? Burhan Belge değil miydi her iktidara gelene yanaşmasını ben bir fikir orospusuyum diye açıklayan?
Doğru ya yahu, Niyazi Berkes'in hatıralarında vardı.
İşte o kitap var ya usta, o kitap iletişim yayınlarından çıkmıştı.
Doğru.
İletişimin genel koordinatörü de Murat Belge'ydi. Bir an susmuştuk. Atilla İlhan Usta birden bir kahkaha ile suskunluğumuzu kırdı.
Pes vallahi, 58 günü ne yapıyorsun?
Yeniden yayını hazırlıyorum.
Azerbaycan kitabın Bakü'ye gitti mi?
Bakü'deki milliyetçiler orada yayınlamaktan caydılar. Ben de burada basmak üzere Azeri çevirmen arayıp duruyorum. Azerice basıp Bakü'ye göndereceğim.
Zor iş, Azeri örümcekleriyle buranınkiler birliktedir. Haydi bakalım hayırlısı. İstanbul'a gel de şu fikir işlerini enine boyuna bir konuşalım.
Olur, konuşalım usta. Bir hafta sonra İstanbul'da buluşmaya karar verdik. Her zamanki gibi buluşamadık. Vakit fukaralığı işte. Kaçıncı sözleşmemizi anımsamıyorum. Kısmet değilmiş bu dünyada buluşmamız. Belgin Atilla İlhan belgeseli deyince bu konuşmaları andık. Bir de Atilla İlhan'ın ruhtan ayrılmış bedenini toprağa verme törenini izlerken 11 Ekim 2005'te birdenbire yazdığım dizeleri. Kaçınılmaz. Bedenim canından sıyrılacak bir gün. Ruhum da ölür mü bilmem. Sessizce ayrılmak isterim bedenimden. Bir filin ölüme yattığı gibi. Size gelince arkadaşlarım, zor olacak göreviniz. Tören mören istemez ancak. Fırsat bu deyip sırtarmasın. Canımı hiçe sayarak savaştığım alçaklar. Ruhunu 3 kuruşa satmış dönekler. Ardımdan yazmasınlar. Yasaklayın basımını kitaplarımın. Hayatımı zehir eden o yayıncılar şimdiden hesabı yapıyor bakın. Ruhunu 3 kuruşa satmış dönekler dizesindeki dönekler sözcüğü yerine Atilla İlhan Usta ile yukarıda sözünü ettiğimiz Burhan Belge'nin sözünün aslını koyabilirsiniz. Yayıncılara gelince beklenen oldu. Kimi başka kitapların denetim puluyla Atilla İlhan kitapları bastılar, kimileri o öteki dünyaya çoktan göçmüşken yöneten Atilla İlhan diyen ilanlarla yeni yeni kitaplar basıp satışı sürdürdüler. Öte dünyadan yayın yönetilemeyeceğini nice zaman sonra anlamış olmalılar ki yöneten yerine Kur'an diye ilan ettiler. Bu arada Atilla İlhan'ın yıllar önce yazdığı O Sarışın Kurt adlı film senaryosu roman sıfatı eklenerek piyasaya sunuldu. Usta öte dünyada ne yapıyor bilemem ama bu dünyada düzen şimdilik aynı. 19 Haziran 2006, 24 Mart 2007. 6. ayrımın sonu. Sayfa 70.